about the importance of religious liberty, that much, much good can and will come. I have an interest in this topic, not only because I'm a human being, but I'm a graduate of Brigham Young University, although not its law school. I attended the University of Virginia Law School, but for a number of years I was the general counsel to the university, and my primary responsibility was to work on religious liberty issues for American colleges and universities. So I'm excited to be here today because of that interest. But I'm currently a federal appeals court judge in Washington, D.C. We are honored to have as our speakers today two distinguished jurists. Their biographies are available to you, and so I won't take into their time by reading those biographies. We're grateful to have Judge Zagolodnyi from Ukraine, the judge of the Supreme Court of Ukraine, and Judge Clifford Wallace, former chief judge of the United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, one of the most distinguished courts in the United States, if not the whole world. We will begin first by hearing from Judge Zagolodnyi, who will speak. Following his remarks, we'll hear from Judge Wallace, and then there will be, we trust, ample time for questions and comments from you. So with that, I will turn the time over to Judge Zagolodnyi.
Доброго дня, пані і панове. Я дуже радий бачити вас всіх на цьому величному симпозіумі щодо релігії і права людини. Перш за все, я хочу від імені голови Верховного суду України, пана Романюка, подякувати за запрошення взяти участь у цьому 20-річному щорічному міжнародному симпозіумі з питань права і релігії. Для мене особисто
you start over at the beginning again. There was no translator.
Good morning, ladies and gentlemen. I apologize for the technical difficulties with translation. I'm very happy to be in this room. And first of all, on behalf of the President of the Supreme Court of Ukraine, Mr. Romanyuk, I would like to thank you for inviting me to participate in the 20th Annual International Symposium on Points of Law and Religion. For me, as for a judge of the Supreme Court of Ukraine, I honor to be a member of this forum to participate in a discussion of pressing issues and share our experience. After all, we live in a globalized world. In the process of globalization, it is natural collision, interaction, and integration of different cultures and religious systems. All the more religion disappears attachment to its national boundaries. Religion finds its supporters around the world. The rapid development of religious life in Ukraine should be seen as an objective process and, in part, as a process of self-determination of Ukrainian society. Establishing certain tendencies of this process, the struggle for of its influence, places of worship leads to activation of a variety of problems. Thus, the task of the state, taking into account the interests of various religion organizations operating in Ukraine, to form a solid legal basis for relation with the church on the principles of democracy, justice, and equality. According to Art 18 of the Universal Declaration of Human Rights from 1948, as we heard today, each person has the right of freedom of thought, consistency of religion. This right includes freedom to change his religion or belief and freedom of manifest one's religion or belief, either individually or together with others, in public, private teaching practices, worship, in the performance of religion and ritual orders. The definition contains a number of other international instruments, such as Article 9 of the European Convention, Article 18, and others. The Constitution of Ukraine in Article 35 states that everyone has the right to freedom of belief and religion. This right shall include freedom to practice any religion or profess no religion, to perform alone or collectively religious rites and rituals, conduct religious activities. The exercise of this right may be restricted by law only in the interest of public order, health or morals, or the rights and freedoms of others. Church and religious organizations in Ukraine are separated from the state and the school from the church. No religion shall be recognized by the state as mandatory. No person shall be relieved of its obligation to the state or refuse to enforce law based on religious beliefs. In the performance of military duty contrary to the religious beliefs of a citizen, the performance of its duty shall be replaced by alternatively non-military service. According to the law of Ukraine on freedom of consistency and religious organization from 1991, and more changes specifically from last year, the state protects the lawful rights and interests of religious organization, facilitates mutual relationship of religious and ideological tolerance and respects between people who profess a religion or not practices it, between beliefs or different religions and religious organization, taking into account and respecting the tradition and internal regulation of religious organization if they do not conflict with existing legislation. The state does not interfere in the law carried out within the activities of religious organization, will not fund the activities of any organization created by the basis of religion. All religion and religious organization are equal before the law. Installation of any advantages or limitations of one religion created or religious organization to others is not allowed. Religious organizations do not perform public function. Religious organizations have the right to practice in public life and use alone with association media. Religious organizations do not perform into public parties or political parties and provide financial support to political parties, not to nominate candidates for public authorities, do not conduct campaign or campaigns finance candidates in these bodies. Clerics have the right to participate in political life along with all citizens. A religious organization should not interfere with the activities of other religious organizations in any way, preaching hatred, intolerance of non-believers and believers of other faith. The religious organization must comply with applicable law and order. Collective practice of religious beliefs in Ukraine without legal personality, religious organization is extremely difficult. Specifically for rent or on a room, holding public services or invite representatives of foreign religious, printing and distribution of literature, and to replace military duty on alternative service person must belong to registered organization that is included in the list of organizations whose doctrines prevents to use a weapons. Although the legislator stipulates that religious communities can exist legally without registration and without legal status, respectively, in practice, the registration is a necessary step for a group of believers who wish in any way to publicly profess their faith. Unregistered communities have virtually no rights. Obviously, this practice restricts religious freedom, as the rights to organize worship, study, and teach religion or belief, spread their beliefs, and many other arising directly from the right to religious freedom and rights should not depend on the legal status of the organization. It is important to emphasize that some religious groups able to exist without registration is extremely important because the absence of any contact with the state is part of their faith. It should be said that according to international standards, the rights to establish religious organizations are an integral part of the rights of association, and therefore a different system for registering public association and religious organization is hardly necessary in a democratic society. In general, we can define the following violations of the right of freedom of religion when registering religious organization. The legislation sets as an executive list of form of religious organization to advance statutory system of governments. This is a clear violation of both the rights of individual to determine their own form of religious association and the right to autonomy of the religious group whose elements are independent determination of its structure and independence to manage. A second, double registration, the first by meticulously test of face compliance with legislation, and the second, the acquisition of a legal personality in general procedure for all enterprising institution and organization. The registration statute regulation of religious organization may be refused in the status regulations or activity contrary to applicable law. Decision to refuse registration statute, a religious organization stating the ground for refusal, notified the applicant in writing within 10 days. Activity of religious organization may be determined in connection with its reorganization, division, merger, or liquidation. In the event of religious organization is a legally entity, the provision of this law and other legislative acts of Ukraine activity may also be determined by the court. First, it could be done. Religious organization committed acts of inadmissibility provided for in Article 3, 5, and 17 of its law. Second, a combination of ritual or religious preaching of organization attempt on the life, health, freedom, and dignity. Three, systematic violation of religious organization establishment by law for public religious activities, worship, ritual, ceremonies, etc. Fourth, encouraging citizens to failure of its constitutional duties or actions involving gross violation of public order or interference upon the rights and property of the state, public or religious organizations. The court considers the case of termination of the religious order of a limitation proceeding under the Civil Procedure Code of Ukraine. According to the authorities, to carry out the registration status of particular religious organization or prosecutor. The law does not clear grounds for refusal or registration of liquidation of a religious organization. The law also does not specify how detailed should be refusal of registration, although there should be clear what the evaluation. Also, the law does not specify how the allowable discrepancies states of religious organization and Ukrainian legislation. The rights to exercise state control over observance of legislation on freedom of religious organization are endowed with such public authorities. Ministry of Culture of Ukraine, other ministry and government services, agencies and prosecution services, local administration, local councils. Its registration could be done approximately 9 to 18 months. However, this procedure is quite bureaucratic and not clearly defined. However, religious organizations agree with this because by making such registration, no further control over their activities almost done, except when associated with the activities of foreigners. An important event, as you can see, we have differences in our law, and you can see this on example of sent. Mykhailiv Church against Ukraine, making a decision to refuse registration of and this. The court finds that the state of religious communities were identified canonical and organizational subordination of the said community of this in Ukraine, of the Ukrainian Orthodox Church, and they show a lot of discrepancy in law. According to international standards, the rights to believe is not subject to any restrictions due to their nature. This inner freedom, inviolable own thoughts, and the state has no rights to interference in this area under any circumstances. In practical terms, this means no direct physical force, punishment, etc., or indirect forms of it are contrary to their own position, man, that put the choice to conviction under a certain example, external. In general, the legislation adequately protects this freedom. In Ukraine, there are no provision for the compulsory support of a religious organization, forced membership in organization, or religious obstacle to change. There are provision does not work on religious holidays, and etc. In Ukraine, we have times when there are religious worship without without provision from a country or from the state. A potential problem may also be entitled to refuse identification number because of religious beliefs. Meanwhile, in courts, we can see when there would be determination to give lots for the building. But if we gonna talk about criminal practices, I would like to say. In 1991, we heard the hearing where was the group, the big white brotherhood. And in 1993, they flourish. And this group, White Brotherhood, this could become very dangerous for society. And there was a persecution against them. And in 1993, more than 100 people become in Orthodox Church, Sofia, and they tried to burn themselves. And the law enforcement detained them. In 1996, the leaders of this cult were persecuted, and the Supreme Court of Ukraine left the appeal unchanged. Ukraine differentiated from the post-USSR country, allow the freedom of religious, and some of the flaws compensating with liberal practices of the state. A European choice of Ukraine, it's course for flourishing in the future. And right now, Ukraine only one step from become part of European Union. And then I think in this aspect, we will have more or better law, and we will have more changes, and we have law reform in Ukraine. And we hope that if Ukraine become part of European Union, we will have much more and clear law of human rights and freedom. Thank you very much.
Good morning to all of you, and thank you for those very important remarks that you made on the status of Ukraine. We have purposely invited judges from all parts of the world to be at this conference. Ordinarily, we are dealing with ideas, sharing ideas, but it has to be accepted as a fact that human rights, whether religious or otherwise, are only theories until there's a court to enforce it. And no one has a right until a court enforces the right. And we thought that the organizers of the conference thought that it would be well to blend in the reality of what happens after the discussions on what the human rights are, of what actually takes place. So to that extent, we have two breakout sessions that we'll take out, this one and one following the second plenary, which will be reports from various countries on how they deal with those issues that were discussed in the plenary session. And then this afternoon, the first plenary, the one where you always want to take a nap right after lunch, the first plenary, second plenary, we're going to have a discussion with judges. And I'm going to chair that. And there's three prominent judges, justices, who will be present. And I'm going to ask them questions, and they don't know the questions yet. And then we're going to let you ask them questions. And the idea is to then let you...
Erdoğan abi, biz sizin katılacağınızı düşünmüyorduk. Ondan dışarıda bekliyorduk. Öyle denmişti bize. Ama istiyorsanız dışarı çıkıp Murat abi dışarıda sizi bekliyor. Eğer konuşmaları dinlemek istiyorsanız tercüme yapacağız. Onun için biriniz dışarı çıkıp bizimle konuşursa iyi olur. Sağ olun.
are very much influenced by international norms indicated by various conventions or conferences, and we talk about them as if they were law. But in the United States, they are not, and so this may be of interest to you. But first, I want to indicate my own gratitude for having the Ukraine here. I was in the Ukraine 7 years ago, working there, and I found the judges very excited about the new Ukraine. And I am involved in a conference of chief justices of Central and Eastern Europe. We've held our fourth meeting, and the chief justice of Ukraine is always there and participates actively in our efforts to improve the judiciaries in Central and Eastern Europe. And there's a certain excitement at those conferences, because here they were under the domination of Moscow for so long, and now they're on their own developing what they need. And it's tremendous to have one of their representatives here. And I can assure you that what he talked about of freedom of religion in Ukraine is true, because we have a granddaughter who just a year ago completed her mission for the Mormon Church, and she was in Ukraine and learned to love Ukrainians and was very active. And when I go to the Ukraine, I have no difficulty finding a Mormon church that I can go visit. So I can assure you what he said is accurate. So let me then come to the United States part. Our relationship with human rights is largely based upon the history of our country and how it was developed and what our Constitution does. There's a very excellent article on the Free Exercise Clause of the First Amendment to the Constitution, written by Professor Michael McConnell, who was a circuit court judge but has now left the bench to make more money being a professor. We find that true everywhere. It's called the Origins and Historical Understanding of the Free Exercise of Religion. Professor McConnell explains the approaches to church-state relations before the Constitution, and then looks to the views of the framers of the First Amendment after the ratification debates. McConnell concludes that what he calls Madisonians.
Karışıklıktan dolayı tercümeye başlayamadık. Ama şimdi tercümeyi ben yapacağım.
I like what he had to say, because history has a lot to do with what we're doing today. My view is somewhat different, but I think comes to the same conclusion. I've written it in an article in the Brigham Young University.
Brigham Young Üniversitesi'ndeydim. Burada bir kanun şey yaptım. Tarihte de görüldüğü gibi
Santa Fe Schools case of great importance. When we came together,
biz beraber olunca grup olarak müzakere yaptık. Değişik yerlerde, eyaletten eyalete anayasayı kabul etmeyeceğiz diye. Anayasa çok 200 sene önceden 200 sene önce yazıldı. Bu anayasa insanların haklarını açıklar teker teker. Bu Amerikan Birleşik Devletleri'nin anayasasının amacı o değildi. Amacı hükümeti limitlemekti, sınırlamaktı. Eğer hükümeti, devleti sınırlarsak, ondan sonra değişik eyaletler, insanlar böylelikle daha çok özgür olabilecekti. Ve böylelikle bir sınırlı bir var olabilecekti. Ama bir tane şey vardı. Ama anayasada bir vardı. Bir patent olayı vardı. İnsanlar ekonominin önemini anladılar ve devlet ülkenin kat ülkenin katılımı önemliydi. Anayasadan sonra bir anlaşma yapıldı. Bazı anayasalara değişiklikler getireceklerdi. Mesela federal kazanan parti ve dediler ki yani anayasa değişikliğinin emrisi önemliydi. Bu yasa değişikliklerinden hepsi değişmedi. Bazıları kabul edildi, bazıları kabul edilmedi. En önemlisi ulusal meclisi kısıtlamaktı. Birinci şart meclis birisini görevlendiremez. Mesela gidip bir din lideri görevlendiremez. O zamanlar eyaletler vardı ki eyaletlerin sponsor ettiği dinler vardı. Onun için bunu değişikliğe getiremezdi. Yani bir gidip de dinle ilgili şey yapılamazdı. Anayasada hiçbir şey demedi yani gidip yanlış değil diye. Ya gidip de ulusal bir kilise olacak mıydı? Anayasa dedi ki yani ulusal bir din olamaz dedi. Bunlar iki tane değişik şeydi. Eğer ikisini de bakarsanız ekonomik görüşe göre ve ayrıca devletin düşündüğü şekilde biz hepimiz ilgileniyoruz ki ekonominin önemini her zaman bahsediyoruz. Ve biliyoruz ki yani ekonomi iyi olursa böylelikle daha çok menfaatler oluyor. Ve ekonomik market olayına bakarsak monopoliler olmuyor. Yani çalışmıyor o şekilde. Monopolistler bütün güçleri elinde oluyor ve şöyle bir buldular ki yani tekelcileri azaltmak istediler ve böylelikle böyle çekiş olabilir. Yarışma, rekabet olabilir ve böylelikle ekonomi için daha iyi olabilir diye düşündüler. Şunu yapmak istediler ki din ve din görüşmeleri olmasını istediler. Yani bir rekabetin, çekişmenin olmasını istediler. Bu da işte özgürlük şartını getiriyor yani. Ve böylelikle yani bu yarış, bu rekabet olursa Ama devlet gidip karışmadı yani bu rekabet için. Ve böylelikle bütün dinlerin kimse karışmayacaktı. Ya gidip sadece yani hükümetin bir şeyi değildi bu. Ama şuydu ki yani insanların yükünü alıp yani hükümetin karışmamasıyla din olan görüşmeleri ve böylelikle bu dinler eğer paylaşmak istemiyorlarsa o zaman onlar azalacak ve belki de yok olacaklar. Ama diğer dinler diğer insanlara yardım etmek istiyorlarsa ve inançlarını yaymak istiyorlarsa ondan sonra böylelikle kendi düşünceleri paylaşabilirler. Mesela yani olay şu olmaya başladı ki eğer ürünün ne kadar iyiyse o zaman daha çok kilisende ya da dinin büyüyebiliyordu. Ama şunu zorluluğunu bildik ki yani bu zorluklar kesinlikle farkına varabildik. Amerika Birleşik Devletleri baş hakimliği ve bu anayasayı korumaktadır. Bazen şöyle zorluklar oldu ki hükümet ya da federal hükümetten bahsediyorum. Kendi yani yasal olarak karışabiliyorlar çünkü onlar elindeki oldukları güç otoriteden dolayı. Ama hakları korumak gidip yani müdahale edemiyor. Devlet müdahale edemiyor ve serbest bırakılıyor. Ama yasal olarak kulların sınırlaması olarak bazı şartlar yönünde. Ve böylelikle yani gidip de hükümet gidip bir din kurmuyor. Yani hükümet gidip de ayakları yok yani gidip yürüyüp de demiyor yani. O kararına varamıyor o şekilde. Yargıtay ya da Anayasa Mahkemesi bütün her şeyin yani kanunların en üstündeki mahkeme oluyor. Eğer hakimler müdahale ediyorlarsa o zaman bunu olmuyor yani. Ve herkesin yani Washington'a uyması gerekiyor. Ya geçmişten bahsettiğim bu şekiller ama şimdi güncel olarak şu nasıl çalışıyor bu? Biz uluslararası gidip bir şeyleri uluslararası şeyleri benimsiyoruz. Ve anlaşmalara katılmadan önce iyice araştırıyoruz ki yani ve meclis ve hükümet bunları kabul etmesi, onaylaması gerekir. Eğer meclis bir değişiklikte bulunmak istiyorsa anayasada, ondan sonra bu ülkenin anayasası oluyor. Ve bu ülkenin kanunu oluyor. Bazen uluslararası kanunu konuşur. Uluslararası kanun diye bir şey. Uluslararası teoriler var ama uluslararası kanun diye Amerika Birleşik Devletleri'nde öyle bir şey yok. Ya bunu söylediğimden ve insanlar bu kanunları adapte ediyorlar kendilerine. Ve böylelikle uluslararası komitelere katılıyoruz. Sadece gidip hakim demiyor. Yani burası sizin ülkenizin yasasıdır diye. Bazen Amerikalılar olarak bazen eleştirildik bu konuda. Bununla beraber belki de tercümanlar bana sordular ama umuyorum ki onlar okudular ama ben hiç o yazdıklarımdan bahsetmedim şu anda. Şu kanunlar, sorunlar geldi ki 3 senelik bir period senindeydi. 70 yıldan gibi oluyor. Anayasa Mahkemesi Yehova şahitleri hakkında bir şey vardı. Yehova şahitleri ülkenin bayrağına karşı Yehova şahitlerinin inançlarına göre onlar inanmıyorlar. Mesela gidip de bir bayrağı ya da başka bir cisme yani şey karşında durmuyorlar. Onların inançlarına göre bu karşı sadece Tanrı'nın önünde ayakta durabilir, ona şey yapabilirler yani. Ve bu olay öyle bir şey oldu ki mahkemeye kadar geldi. Çünkü çocuklarının okuldaki bayrak zamanında önünde durup saygıyla durma olayını istemiyorlardı. O zaman mahkeme dedi ki böyle bir kanun ya da yasa olmadığını ve bunu başka şekilde yorumladı ve vatandaşlık haklarına göre karşı olup olmadığını yorumladılar ve araştırdılar. Mahkeme şunu demesi gerekirdi ki ya gidip anayasa yani müdahale edemez mahkeme. Ondan sonra anayasa diyebilir. Ya Yahova şahitlerinin üyeleri olanlar yani selam verme olayını yani konu nereye geliyor diyebilir ki yani meclis bunu yapamaz belki bu, nasıl yani bu, kim karar verecek? Meclis yapamazsa yapamaz. Bazı şekilde yani değiştirilebilir. Belki diyelim ki yani özgürlük var. Bunu nasıl acaba balans dengede tutabiliriz? Mesela vatandaşlıkla karıştırılabilir. Vatandaş yasalarıyla bu özgürlük getirilebilir. Bu çocukların öyle bir şey olur ki yani çocukların inançlarına karşı gelme bir problemi var ve bunlara azınlıktaki dinlere karşı saygılı olunması lazım. Yahu şahitlerinin bayrağı selamlama olayı ondan sonra Yahudi şahitleri bayrakları selamlamadıkları için başka insanlar tarafından başkaları tarafından zulüm edildi. Alay edildi. Ve bu gerçekten Amerika tarihi için iyi bir olay değildi.
Leaders were tried. This is the same Justice Jackson.
Bu hakim justice olmakta.
Compulsion is not a promissory means for achieving national unity. In a famous passage, Justice Jackson explained, if there is any fixed star to our constitutional constellation, it is that no official, high or petty, can prescribe what shall be orthodox in politics, nationalism, religion, or any other matters of opinion, or force citizens to confess by word or act that their faith therein forbids. If there are any circumstances which permit an exception, they do not occur to us now. So Justice Jackson got us back to where we were when the First Amendment was adopted. He continued that there is a sphere of intellect and spirit which the First Amendment reserves from all official control. The Supreme Court continued to wrestle with the countervailing interests of government to enact generally applicable laws with the conscience rights of religious minorities. The court held that a state could not restrict the extension of unemployment insurance to a member of the Seventh-day Adventist Church.
Ve mesela 7. Adventistlerden bahsediyor ve böylelikle olamıyordu. Ve şöyle bir şey vardı ki bu dava gerçekten önemlidir. İşverenlik olayı önemlidir aslında.
Where the Supreme Court overruled the doctrinal test from Sherbert and revised Justice Frankfurter's suggestion that free exercise claims were best left to the political process.
So that bunları ya politik sürece bırakmamızdı. Meclisten bahsediyor. Meclis nasıl yani yapabilir?
Employment Division versus Smith. With the Religious Freedom Protection Act, though the law was later struck down as unconstitutional, as it
yasa olarak yani bir şey vardı ki.
The doctrine of Sherbert still applies to the federal government, and the federal government, quote, shall not substantially burden a person's exercise of religion.
Böylelikle
the burden results from a rule of general applicability, close quote, unless the burden is necessary to further a compelling government interest and is the
pardon teknik hatalar oluyor, ona sesim gelmeyebilir.
So it's a very heightened scrutiny anytime you interfere with free enterprise now or free expression now. We still are having some problems because the states were not covered by that. But I've forgotten now how many states have been now adopted their own laws.
Eyaletler değişik şekillerde onların kanunları var. Eyaletler federal government'ten ayrı olabiliyor. Benim zamanım şu anda kısıtlı ama problemleri var. Mesela bölgeselleşmede. Mesela yani kiliselerin nereye kurabilmekte diye bir yani Anayasa Mahkemesi ne hissediyor bu konuda ve yeni yeni konular gelmekte. Onun için ya yani, bu din özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü yapılmakta ve biz devam etmeye çalışacağız. Ben bu kadar size anlatacağım şeylerden, Amerika hakkında bahsetmek istediğim şeyler bunlardı.
Well, thank you. I'm going to exercise the moderator's prerogative and direct the first question to both of these judges, and then after they answer, then we'll leave you all time to do so.
Ondan sonra size soru sormanızı bırakacağım.
Excellent presentations, two very different approaches.
Ve şunu gördüm ki yani herkes farklı. Gerçekten çok farklı düşünceler. Ben şu soruyu sormak istiyorum. İlk önce Hakim Wallace'a sormak istiyorum. Ukrayna'dan gelen hakime de soru sormak istiyorum sonra. Hakim Wallace...
explanation of the approach that the United States of America has taken to
dedi ki Amerikan Birleşik Devletleri'nin nasıl din özgürlüğü hakkındaki önünü bahsetti. Ya başka dünyada Amerika Birleşik Devletleri'nin bahsettiği gibi ya pluralizmi aynı şekilde başka ülkeler aynı şekilde uyguladılar mı? Ve bu gerçekten bayağı diğer ülkeler tarafından ilgileniyor. Ondan sonra Ukraynalı hakime sormak istiyorum ki çok gelişen der var ki uluslar dini pluralizmi kabul ediyorlar. Ve pek çok yönden, ekonomik özellikle ve diğer yönler tarafından da. Ve bu göz önüne alırsak, neden sence, neden çoğu ülke niye buna karşı geliyorlar? Yani dini pluralizme karşı, çokluluğa karşı niye yani karşıtlar? Yani çok mu zor acaba gidip de açmak yapılır din çokluluğunu? Bununla beraber Hakim Wallace ilk önce ondan sonra Hakim Zagoldin'e zaman ayırmak istiyorum bu sorularıma yanıt bulmak için. Benim en çok ilgilendiğim şey, ben profesyonel deneyimden, ben uluslararası diğer hakimlerle beraber çalıştım hayatım çoğu zamanında. Ya, amacım yani onlarla beraber etkili, faydalı şeyler yapmak. Beni o ülkelerde çalışmalarımda ben çalışmaya çalıştım onlarla beraber. Bazıları daha ilgililerdi. Biliyorsun Amerika değişikti diğer ülkelere göre. Ya adapte etmek biraz daha farklıydı. Eğer ilkeleri beğeniyorlardı bazı şeyleri, ondan sonra ülkelerini adapte ediyorlardı. Biz çok farklı insanlarız. Ta Babel'ler zamanından bu zamana kadar hepimizin dilleri, ırkları, gelenekleri farklı. Yani o zaman bir yani karmaşa içindeyiz. Yani herkes onun için bir saygı, yerel hükümetlere saygı duymalıyız. Bu yüzden 200 yıldan beri Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tarihi var. Yani anayasa çok uzun zamanda birleştirildi ve yazıldı. Ve arada sırada değişikliklere gidilmektedir. Belki de değişik bir yöntemler olabilir. Bu değişiklikleri nasıl yapacağımıza karşın. Mesela ilk değişikliğimizi hatırlıyorum. O sanki her şeyi değiştirecek gibiydi. Demin bahsettiğim gibi ekonomik açıdan. Dinler önemli. Ben demiyorum yani dinler insan haklarıyla alakası var demiyorum. Ama bence önemli ve değerli. Bütün toplum için, bütün her şey için önemli. Eğer yani yapmak istiyorsak ve böylelikle yapılması gerekiyor. Sadece yani önemli değil. Eğer gerçek yani dini anlarsak yani o zaman böylelikle hükümetlere saygı gösterebiliyoruz. Eğer yani birbirleri diğer insana yardım etmek istiyorlarsa o zaman bu din ilkelerini adapte edilebilir. Eğer bu yüzden bu ilkeler bence herkese o zaman adapte edilebilir, uygundur. Ben şunu demek istemiyorum ki ya bir problem değil yani her zaman bir şeyi başarmaya çalışıyoruz. Ya tarihte gösteriyor ki ama diğer ülkelerde ve bence çoğu aslında yapıyorlar değişik şekillerde insan haklarındaki ilkeleri adapte ediyorlar kendilerine göre. Benim cevabım bu aslında. Bana göre bu ülkelerde din özgürlüğünün olduğu ülkelerde ve dine karşı saygı varsa ve din organizasyonlarına saygı olduğunu hükümet ve gidip müdahale etmiyor. Gidip müdahale edilmiyor bu şekilde. Bu ülkelerde görüyoruz ki ekonomik gelişimini ya da kültürel gelişimini konularını daha çok konuşuluyor. Onun için diğer şekilde diğerlerine zaman gelmiyor. Vakit bulunmuyor ben. Ama bana göre eğer Ukrayna hakkında konuşuyorsak özellikle Doğu Ukrayna'da dindar kişiler diyeyim. Bunların çoğu Katolik ve bu eyaletlerde o kadar birbirlerine tutkulular ki onlar bir din umudu getirmek istiyorlar. Öğrenciler okula gidiyorlar. Onlar, bunların hepsi pozitif bir etki var ailelerine, öğrencilerin okulduğu şekilde. Bir de kilise okulları var ya da pazar sabah okulu dedik, onlara gidiyor çocuklar. Orada eğitim alıyorlar. Orada din öğretimi alıyorlar. Ve burada pozitif bir, olumlu bir etki alıyorlar bu okullardan. Ve bazen tabii ki değişik etkilerden de etkilenebiliyorlar. Problemler, kiliseler arasında problemler çıkabiliyor. Ukrayna Ortodoksları, Kiev'deki mesela Patrik vardı, Kiev'deki bir Patrik, ondan sonra Moskova'daki birisiyle olan şey. Ama bu ilişkiler maalesef yani sağlıksız ilişkiler. Ya bu çatışmaları gereksiz buluyorum. Ya öyle şekilde boş işler diyeyim yani aslında da onlar hakkında karışıyorlar, çatışmalar oluyor birbirleri arasında.
Not just the people but for the country overall.
Bazen bunlar yani kendileri için değil ama bütün devlet için maalesef yani zararlı oluyor bu gibi düşünceler ve çatışmalar. Eğer el kaldırırsanız lütfen sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer soru soracaksanız kime soru sormak istiyorsa onun ismini söyleyin. Ondan sonra onlar da bilebilirler soruları kime yapıldığını. Ben Macaristan'dan geliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben yapmak istiyorum. Ukraynalı hakime soru sormak istiyorum. Orada bir dava olduğunu hatırlıyorum. Orada hukuki bir dava, hukuki bir gelişim vardı. Uluslararası İnsan Hakları Komitesi gerçekten güçlü bir şey yapıyordu. Ve dedi ki aslında hakimlerin iyi bir şekilde eğitilmesi gerekir bu konuda. Ya bu anlaşmanın ışığı altında bu şekilde hakimlerin eğitim almasını savundular. Benim sormak istediğim yani Ukrayna'daki mahkemeler insan haklarını acaba adapte ediyorlar mı? Sizin düşüncelerinizde standartlar değişik şekilde standartları koyuyorlar mı ülkenizde? Nasıl oluyor? Teşekkür ediyorum bu soru için. Ben şunu demek istiyorum ki Ukrayna'da pek çok hükümet ya da yerel hükümetlerden gelen adapte edilen insan hakları ilkeleri var. Dini özgürlük ve insan haklarıyla ilgili bakılmaktadır. Mesela suçla ilgili kanunlar değiştirilmektedir, daha iyi hale getirilmektedir. Yani başkasının inandığı dinine göre yani mesela askeriye girip girmemesi konusunda bazı kurallar var orada. Ve böylelikle çok değişik şekillerde yapılmakta bu kanunlar. Mesela bir kayıt yapılması var. Kilisenin nasıl kayıt edilmesi? Bunların hepsi kayıt edildiğinde yerel kurallara, kanunlara göre yapılıyor. Ve bu kuralları takip uyunca ve ayrıca bahsettiniz ki insan hakları ile ilgili hakimlerin eğitim almasına bahsettiniz. Ben tam olarak emin değilim bunun cevabından çünkü bilmiyorum tam olarak ve aslında uluslararası kuruldan gelen bir tavsiyenin gelip gelmediğinde tam olarak emin değilim aslında. Teşekkürler.
Thank you so much.
Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel sunumlar yaptınız her ikinizde. Amerika sunumunla ilgili bir sorum var. bazı kanunlar, kurallar nedir? İnsanların din ibadetleriyle ilgili sınırlamalar var mı? Ya da meclis nasıl, hangi zamanda gidip müdahale edebilir? Bunlar toplumsal bir konular. Bu olayda yani hakim olarak siz ne düşünüyorsunuz yani? Ya da örnek verebilir misiniz? Benim ikinci soru sormak istiyorum Ukraynalı sunucumuza. Dediniz ki çoğu din ya da kilise kayıt alıyorlar. Eğer yanlış anlamadıysam yani kayıt ediliyorlar. Acaba ya bunlar nasıl birbirleriyle dengeli çalışıyorlar? Teşekkür ederim. Sanırım birinci soru benim içimde. Anladığım kadarıyla bazı kısıtlamalar var mı? Yani her şeyi yapabilir misiniz? Yani bir kısıtlama yok mu? Tabii ki bu büyük bir problem. Bazen yani özgürlük sadece gidip de her şeyi yap anlamına mı geliyor? Bazen bu diğerlere kaçıyor, değerlere geçiyor. Onun için dikkat edilmesi gereken bir unsur. ...150 yıl önce aslında başladı bu konu. Amerikan Birleşik Devletleri Reynolds'a karşı bir dava vardı. Aslında Mormon Kilisesi'nin bir poligami, çok eşli evlilik yapmaktaydı. O zamanlar ve ondan sonra şöyle dendi ki sen o zaman bir kurallar vardı bir şekilde. O 150 sene önceden bahsediyorum. O zaman ne bileyim eşlerini kaydettirmen lazımdı. Hangisi birinci eşin, ikinci eşin diye. Ondan sonra Reynolds diye birisi vardı diyor. Bu Mormon poligamistlerden birisiydi. Ondan sonra dendi ki birden fazla eşten evlenemezsin dendi. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi dedi ki tamam senin hakkını biliyoruz, özgürlük hakkını verdik ama bu meclisin meclise göre bu uygun değil. Bu gidip yapabileceği anlama gelmiyor. Yani onun için bir çekişme vardı. Eğer insanlar demek istiyorlarsa mesela marijuana haşhaşı yani kullanmak istiyorlarsa ya da ne bileyim hayvanları öldürmek yani kısıtlamalar var. Her şey özgür değiliz. Ya suçlu ve mahkemeler gerçekten bu dengeyi kurmaktalar. Ya suç oluşturan karşı kanunlar da var. Mesela bölgesellemeden bahsettim. Yani gidip de yani bazı bölgeler Müslüman, bazı bölgeler Yahudi, bazı yerler Hristiyan diye bölgeselleşmeler var. Biz bunlara karşı dikkat ediyoruz ki yani böylelikle adapte edilebilir. Yani gidip de yani özgürlük özgürlük demek değildir ki, yani gidip de ben kanunları karşı geleceğim, istediğimi yapacağım anlamına gelmiyor. Bana verilen soru din mezheplerinin kayıt edilmesi konusundaydı sanırım. Kilise mesela bir arsayı bir alabilir, satın alabilir.
And this has to be
ve bu local, dilekçe verildikten sonra kanunlara göre olması gerekiyor. Ondan sonra bu aldıkları arsa kayıt edilmesi gerekir. Ondan sonra kanunlara uyup uymadığı kontrol edilip, sunumumda da bahsettiğim gibi bürokratik bir olay. Bazen çok kayıt etme işlemi bayağı zaman alabiliyor. Belki bir ya da bir buçuk sene alıyor. Ama bu din organizasyonu kararı bekliyor. Şunu demek istiyorum ki Ukrayna'da, özellikle Kiev'de, çoğu kilise Ukraynalı Ortodokslar. Ukraynalı Ortodokslar gelişmekte şu anda. Ve onlar istedikleri gibi binaları yaptırabiliyorlar. Ondan sonra mesela bir tapınak da yaptılar. Bilmiyorum tam olarak neden ama hükümet, ben inanıyorum ki bunlar yapılmaktadır. Çünkü görüyoruz ki yani kayıt edilme yapılmaktadır Ukrayna'da kolaylıkla. Ya da sicile geçirme. Eğer ya kaydedilmemişlerse, kütüye kaydedilmemişlerse, ondan sonra Anayasa Mahkemesi onlar bildirebilirler kilise yapılacağını.
They are legitimate organization, they will be registered.
Ve eğer yani yasal şekilde yapıyorlarsa ondan sonra hiçbir sorun yok kaydetmek için.
The schedule says that we are now finished.
About a quick one.
Okay, a quick question.
All right, Drew Clark, the Deseret News. I'd be interested in your
Ben Deseret News'ten geliyorum.
Using the free expression part of religion, I guess, to conflate it with the notion of freedom of expression, you know, free exercise of religion, freedom of expression. In the United States, the Bill of Rights has both of those in the same.
Bazı şeylerden bahsediyor, din özgürlüğünden, bunlar nasıl yasalarına göre olan.
Religious freedom are different in tension.
Ya nasıl bunların farklılıklarını bahsettiniz? Ya bunları düşünüyor musunuz? Aynı özgürlükler mi düşünüyorsunuz? Ya din özgürlüğü farklı şekilde mi oluyor acaba?
I'm always hesitant to ask answer questions like this specifically.
Ben bu sorulara yani yanıt vermekte zorlanıyorum genelde.
The case comes before me and they say you've already made up your mind. You said at Brigham Young University and
Brigham Üniversitesi'nde ne bileyim bunu dedik.
Let me just
gibisinden.
Say this, which I think is general enough that I can still sit on the case. I was taken last night by our colleague.
Ben dün akşam yaşadığım bir şey vardı. İngiltere'den bir iş arkadaşımla konuşuyordum. Yani diğerinden hangisi üstün ya da bu dengeyi nasıl olduğundan.
Think about things before we write the opinion. So I'm always hesitant to make
one zaman,
unless the Constitution itself has made it clear.
Ya çok zor geliyor bana bunu söylemek yani. Benim bence düşünmekte bir sorun yok. Bence uygulamakta problem var. Gidip de bir şeyi bir amaca erişmek istiyorsanız yani ondan sonra mesela bir çubuğu alıyorsunuz eline bir ucunu tutuyorsunuz diğer ucunu da tutmanız gerekiyor. Belki 10 yıl sonra aynı şeyi düşünmeyebilirsiniz. Belki değeri azalmıştır değeri. Belki diğerin değeri artmıştır. Ben biraz endişeliyim. Yani değişimden dolayı biraz değişim. Yani anayasanın değişiminden dolayı endişeliyim. Ayrıca ya şunu düşünmemiz ki yani hakimler olarak biz her açıdan bakmamız gerekiyor. Ya bu anayasadaki maddeleri hayatlarımızda uyguluyoruz. Ben yani önemli olan bence yani bunları en iyi şekilde adapte edebilmek.
I'll be less hesitant. It's a bad development. Are you here as a reporter there, Drew? Not for that. Not for that. Okay. Well, with that, I want to thank our.
Ben bununla beraber teşekkür etmek istiyorum konuşmacılarımıza. Ve siz hatırlatmak istiyorum ki öğle yemeği 12:30'da yaklaşık 10 dakika gibi sürüyor yürüyüş. Ama öğrenciler size yardım edecektir. Unutmayın ki hakimler burada konuşabiliyoruz.